Ayrım 33, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 382. 18. gün, 3 Mart 2011, Perşembe. Barış'ın haykırışıyla apar topar aşağıya indim. Televizyondaki altyazıya baktım, sandalyeye çöktüm. Öyle kala kaldım. Yeni bir Ergenekon operasyonu vardı. Hedefte odatv.com var yine. Koğuş kararmıştı sanki. Sadece koğuş değil, ülkedeki bu ucu hava gitmek bilmiyordu. Kendinden olmayan her düşünceye düşmanlar. Mart ayında Cemre düşmüyor, Aydın düşürülüyor. Koordinatörümüz Doğan Yurdakul, Ankara temsilcimiz Mümtaz İdil, yazarlarımız Coşkun Musluk ile Sait Çakır'ın evinde arama yapılıyordu. Müyesser Yıldız, Oda TV'den 6 ay önce ayrılmıştı. Onun da evi aranıyordu. Oda TV'ye yazan İklim Bayraktar, Oda TV'ye röportaj veren Profesör Doktor Yalçın Küçük, gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık'ın da evlerinde polis vardı. Bir de adını bile bilmediğim polis memuru Aydın Bıyıklı diye birinin gözaltına alındığı yazılıydı. Haber kanalları yine o bildik telaşla her bilgiyi ekrana yansıtıyorlar. Yine telefonla ulaşılan herkese operasyonu yorumlatıyorlar. Bıktırıcı bir tablo yine karşımızda. Aklı selim sahibi hukukçular da artık usanmış durumda. Örneğin Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, örgüt üyeliği suçlamasının tek başına yapılan ev aramalarına gerekçe olarak gösterilemeyeceğini, mutlaka şüpheli hakkında somut bir iddiada bulunulması gerektiğini söylüyordu ekranda. Bu basit hukuk kuralını, arama iznini verenler bilmiyor mu? Biliyor ama hukuk nerede? Televizyonun başında kımıldamadan oturdum. Istırap içindeydim. Öylesine bakıyorum ekrana. Yorum bile yapamıyorum. Evet, her insanın gücü sabır ve zamandan oluşmamış mıdır? Tekrarlamaya gerek var mı? Yeni bir sindirme operasyonu daha. Yine de insan anlatılmaz bir şaşkınlığa düşüveriyor işte. Sait Çakır ve Coşkun Musluk'la hiç tanışmadım. Telefon görüşmesi bile yapmadım. Hatta televizyon ekranında görünce Barış'a soruyorum. Hangisi Sait, hangisi Coşkun? Sadece yazılarından tanıyorum. Keşke tanışsaymışım. Müyesser Yıldız'la da tanışmadım. Sadece bir kez babası vefat ettiğinde telefon edip başsağlığı dilemiştim. Oda TV ekibi içinde Doğan Yurdakul ve Mümtaz İdil dışında hiçbiriyle tanışmamıştım. Muhabir İklim Bayraktar'la bir kez telefonda görüşmüştüm. Bir kez de Doğan Yurdakul, Güngör Yurdakul çiftiyle Ankara'da yemekte karşılaşmıştık, o kadar. Yalçın Küçük'ü tanıyorum ama yazdığım gibi seyrek görüşüyorduk. Nedim Şener ile Ahmet Şık'la tanışmıyordum. Düşünüyorum da yeni gözaltının hedeflerinde kitaplar var aslında. Doğan Yurdakul'un 6 kitabı, Nedim Şener'in 6 kitabı, Mümtaz İdil'in 4 kitabı ve sayısız çeviri kitabı, Ahmet Şık'ın 3 kitabı vardı. Genç gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Wikileaks belgelerini kitap yapıyorlardı. Müyesser Yıldız yeni bir kitap hazırlığı içindeydi. Sait Çakır birçok kitabın hazırlanmasında editör olarak çalışmış bir isimdi. Yazar Profesör Doktor Yalçın Küçük ise kitap sayısını kendisi bile bilmez artık. Coşkun Musluk akademisyendi, ODTÜ'den. Ne yazmışlardı peki? Nedim Şener Ergenekon belgelerinde Fethullah Gülen ve cemaati, ayrıca Hrant Dink suikastında cemaatçi polislerin ihmallerini kitap yazmıştı. Ahmet Şık cemaati anlattığı İmamın Ordusu kitabını yazıyordu. Bunu da birkaç gün sonra öğrenecektik. Hanefi Avcı cemaatin polis içindeki örgütlenmesini anlattığı Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabını yayımlamıştı. Keza ben Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor kitabımda cemaatçi polislerin ABD'deki öğrenimlerini yazmıştım. Yalçın Küçük kitaplarında Fethullah Gülen'e geniş yer veriyordu. Barışlar Wikileaks belgelerinde cemaatçi polisler ABD ilişkisini açığa çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Oda TV operasyonunun hedefi belli değil mi? Kim kimi kandırıyor? Kimse bilmiyor mu gözaltına alınırken gazeteci Ahmet Şık'ın şu söylediklerinin anlamını? Dokunan yanar arkadaşlar. Kime dokunan yanıyor? Cemaate. Hanefi Avcı da kitap yazdığı için daha birkaç ay önce Silivri cezaevine sokulmadı mı? O gün bilmiyordum ama sonra gördük ki Hanefi Avcı da Oda TV davasına ekleniverdi. Ve halen cemaatle ilgili kitap yazanlar da bu uydurma belgelerle korkutulmuyor mu? Sorup duruyorum kendime, ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? İçin için kendimi yiyorum, tüm sorumlusu ben miyim? Keşke Oda TV'yi kapatsa mıydım? Bu kadar saldırganlaşacaklarını hiç tahmin etmedim. Tamam, ben çekerim bu eziyeti. Ama Mümtaz İdil hasta. Neredeyse her hafta hastaneye gidiyor. Ağır bir kanser tedavisi görüyor. 40 kiloya kadar düşmüştü. Üstelik annesi de hasta. Bu haliyle annesine bakmak için onun evine taşınmıştı. Doğan Yurdakul da hasta. O da TV'den arta kalan zamanlarda hastaneye gidiyor. Sadece kendi tedavisiyle meşgul değildi. Eşi Güngör Yurdakul da kanser tedavisi görüyor. Demek kanser hastalarına bile kelepçe vuruyorlar. Babasını yeni kaybeden Müyesser Yıldız'ın annesi ağır hasta, başucundan ayrılmıyordu. Annesi yatağa bağımlıydı. Peki kim bakacak o anneye, ya çocuğuna? Bu sebeple Müyesser Yıldız 6 aydır Oda TV'ye yazı gönderemiyordu. Savcı Zekeriya Öz aleyhinde, hakkında suç isnadı olmamasına rağmen telefon görüşmesini iddianameye koyduğu için 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. Sebep bu mu? Savcıya dokunan da mı yanıyor? Ne acı günlerden geçiyoruz. Televizyondan öğrendim. Nedim Şener'in eşi daha geçen hafta kalp ameliyatı olmuştu. Suçları ne? Suç varsa asıl suçlu anayasa olmalı. Çünkü anayasada düşünce ve kanaat özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, basın özgürlüğü var. O halde kimin hukuku? Adalet bağımsız, öyle mi? Yeni devlet oluşturuluyor ve kuşkusuz bunun kendi hukuku var. Bu nedenle evvelce yürürlükte olan hukuk sistemi pratik hayatta yok ediliyor. Özel yetkili mahkemeler gibi yeni bir hukuk uygulanmaya başladı. Yetmedi mi artık? Şu yakın siyasal tarihte kaçıncı tutuklama, hapse atma? Doymuyorlar çelik bir tırpanla insan biçmeye. Halkımız, aydınlarımız, medyamız anlıyor mu olan bitene? İnsanı dehşet içinde bırakan, insanlarımızın çoğunun tüm bu zalimliklere inanması, kin ve nefretin kendi halindeki saf vatandaşlara kadar nüfuz etmesi, bu topraklara yapılacak en büyük kötülük. Televizyona çıkan muhabirler, spikerler, yani gözaltıların Oda TV'de çıkan belgelerden dolayı gerçekleştiğini söylüyor. Hangi belgelerden söz ediyorlar? O sahte dokümanların virüs, yani Truva atı aracılığıyla uzaktan Oda TV bilgisayarına yüklendiği ortaya çıktı. Şimdi düzmece ve komik Word yazılarıyla gazeteciler gözaltına alınıyor. Ve televizyona çıkan yorumcular, muhabirler bu gerçeği neden görmezden geliyor? Görmüyorlar mı? Kitap yazanlar, gazetecilikte ısrar edenler derdest edilip cezaevine sokuluyor. Hala hırslarının acımasızlığıyla bilinen zorbalar televizyona çıkıyor ve virüsle gönderilen sözüm ona belgelerden bahsediyor. Türkiye'de cadı avı bilgisayarlara gelen virüsler yoluyla yürütülüyor. Gazetecilik açısından zor günlerden geçiyoruz. Süreci zorlaştıran gözaltılar, tutuklamalar değil, bilgisizlik, cahillik ve bu yüzyıllar önceki veba gibi ülkemizi kasıp kavuruyor. Gazeteciler, yazarlar ne iddianameleri okuyor ne de Silivri duruşmalarını takip ediyor. Sadece polis ya da savcının cemaate yakın polis adliye muhabirlerine sızdırdığı, delili olmayan yalanlarla operasyonları analiz ediyor, yorumluyorlar. Polisin ve savcının iddialarını tekrarlıyorlar. Böyle gazetecilik olur mu? Meselenin aslında ne olduğuna kafa yormuyor kimse. Evet, Türkiye'de darbeler oldu. Evet, Türkiye'de yargısız infazlar yapıldı. Evet, Türkiye'de provokasyonlar tezgahlandı. Bunlar araştırılsın, tek tek gerçekler ortaya çıkarılsın, derin devletin pisliği ortaya serilsin. Kim buna hayır diyebilir? Ama bu demek değildir ki tertiplere alet olalım. Bu nedenle her gazeteci dersine iyi çalışmalı, okuyup araştırmalı. Ama nerede? Kimse bilgisizliğinden utanmıyor. Hep ahkam kesiyor, herkes görüş açıklıyor, haber yapan yok. Sorsanız hepsi gazeteci, hepsi köşe gazeteci. Birileri de o aslında Ergenekoncu olamaz, onu tanırım. Nasıl Ergenekoncu derler gibi çocukça değerlendirmeler yapıyor medyada. Tanıdığı Ergenekoncu'ya kefil, tanımadığı Ergenekoncu'ya ise ağır ithamlarda bulunuyor. Düzey bu, körlük bu, sığlık bu. Ve acı haberi verdi televizyonlar. Ergenekon soruşturması çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan Oda TV Ankara temsilcisi, gazeteci yazar A. Mümtaz İdil yoğun bakıma kaldırıldı. Televizyon karşısından ayrılamıyorum. Ne yemek yiyebildim ne de birbirimizle konuştuk doğru düzgün. İnsanlığın alçaltıldığı zorlu dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet orta çağa karşı direnmeye çalışıyor. Mesele ne Salt Soner Yalçın, ne Oda TV, ne de basın özgürlüğü meselesi. Orada sönük sözlere o kadar alışılmıştır ki biraz canlı bir düşünce, bir kalabalık gibi gelir. Konuşurken yeni bir şey söylemeye kalkışanın vay haline. Faublas. İnsanlık bunu yaşadı, bu mücadeleyi verdi. Sıra bizim topraklarda yine. Böyle anlarda insan kendine üzülmüyor. Dost, arkadaş acısı daha çok yakıyor içini. Evlerde aramalar bitti. Bir de operasyona dahil olan MİT görevlisi, emekli asker Kaşif Kozinoğlu varmış. Yurt dışındaymış. Gözaltına alınamamıştı bu yüzden. Kim Kozinoğlu? Operasyona onu niye katmışlar? Her operasyon dalgasında öyle yapmadılar mı? Torbanın içine kafa karıştırıcı isimler koydular. Şimdi karıştırıcı isim MİT'çi Kozinoğlu mu? Neler oluyor? Zindanda eliniz kolunuz bağlı. Haber için sadece TV'ye mecbursunuz. Gün boyu ekranlarda ne yorumlar yapılmadı ki? NTV'deki Mirgün Cabas'ın program konuğu, Akşam Gazetesi yazarı Nagihan Alçı'ydı. Sürekli aleyhimize konuştu. Ekran ekran dolaştırılıyorlar. Bir anda bu kız çocukları nasıl uzman olup ekranlara çıkarılıverdi? Kim bu oyun kurucu? Mirgün Cabas'ın rolü ne? Bir de Mehmet Metiner gibi isimler var. Kamuoyu hazırlatılıyor. Özel yetkili gazeteciler iş başında. Kim bunlar? Nasıl böyle yargısız infaz yapabiliyorlar? Nasıl bir çocukluk geçirdiler? Bu neyin intikamı? Bu kadar nefreti ne zaman, nasıl biriktirdiler? Savaşın bile kendi hukuku var. Bunlar hukuk tanımıyor. Her Soner Yalçın dediklerinde başıma ağrılar giriyor. İnsan ister istemez sıradanlığa uzun süre tahammül edemiyor. Kalktım televizyonun başından, hücreme gittim. Özgürlükler ustalıkla zincirleniyor yine benim ülkemde. Kendilerine gazeteci diyen kimileri bu karanlık tezgahın gönüllü müfrezesi. Korkak Türk burjuvazisi kendi devrimine ihanet ederek iktidar ve cemaat gölgesindeki bu zorbalara ekranlarını umarsızca açıyor. Bilsinler ki insanlar, toplumlar kendilerine yıllarca ara vermeden korku salan bu zorba üstünlüğü affetmeyecektir. Bilirim akıllı kişi yakınmaz, beklemesini direnmesini bilir. Ve bilirim ki dalga ne kadar ani ve dik tırmanışa geçerse o ölçüde şiddetli kırılmaya uğrar. 19. gün, 4 Mart 2011, Cuma, saat 6.10, erken uyandım. Uyku tutmadı. Sebebi dün gece NTV ekranında Oda TV soruşturması ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Baykal'a şantaj yapıldı şeklindeki düzeysiz sözlerdi. Yozlaştırılarak tutsak hale getirilmiş bu zayıf korkak insanlarla nasıl bir iletişim olanağı kurulup tartışma yapılır ki? Yatakta dönüp duruyorum, kalkıp ne yapacağım? Hücrem karanlık, yine de baş ucumda duran kağıdı kalemi alıp birkaç satır yazmak istedim. Biliyorum bu sıkıntılı ve zor günler geçecek. Peki ama bu ilkel belaltı tertipler hepimizde kalıcı ruhsal tahribatlara yol açmayacak mı? Derimin çok kalın olduğunu düşünürdüm. Demek değilmiş. Milyonlarca insanın önünde ayıp nedir bilmeden neler konuşulup tartışılıyor öyle. Bu tertibin aleti olmuş bir avuç gazeteci her fırsatta Soner Yalçın adını telaffuz ediyor. Bunlara fırsat vermemek lazım. Fakat nasıl? Çok söylendiği için bugün belki bu söz kimseye bir şey ifade edemez hale geldi. Ama yazmamalıyım. Kalemimi mi kırmalıydım? Bir köşeye mi çekilmeliydim? Düzene uyup paralar mı kazanmalıydım? Öyle yapsam kim ne derdi ki? Demezdi kuşkusuz. Ama ya ben? Ben ne derdim? Öyle bir hayat içinde gazeteciyim diye dolanabilir miydim? Nasıl yüzleşebilirdim kendimle? Sadece ahlaki değil, zihin vicdanına da değer vermeyen insan kalabilir mi? Mesleğine, okuyucularına ve hakikate duyulan saygı yitirilince gazeteci kalınabilir mi? Ve şimdi mesele sadece benimle de ilgili değil. Neredeyse tüm Oda TV çalışanları gözaltına alındı. Peki özveriyle habercilikte ısrar edenlerin sabah evlerine polis baskını yapılıp gözaltına alınmasında sorumluluğum yok mu? Kafamda hala bu soru. Bu satırları yazdığım için arkadaşlarım bana kızacak. Ancak sorumluluk hissediyorum ve acı duyuyorum. Evet, bir büyük tertiple karşı karşıyayız. İnsanlar zamanla gerçeği öğrenecek. Mutlaka gün gelecek, çekilen acılardan ders çıkaracak. Hadi Oda TV gençleri dayanır ama zaten hastalıkla boğuşanlar ne yapacak? Yazdım, Doğan Yurdakul birkaç yıldır hastalıkla boğuşuyordu. O da TV'ye sadece ağabeylik yaptığı için gözaltına alındı. Televizyonda gördüm. Polis evinden çıkarıp otomobile götürürken eşi Güngör Hanım arkasında yürüyordu. Güngör Hanım kanser tedavisi görüyor. Ne yazabilirim şimdi? Barış sesleniyor. Kahvaltı hazır. Aşağı indim. Kahvaltı yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum. Koğuşta kimse de ses yok. Ölü koğuşu. Cezaevi değişikliği nedeniyle birkaç gündür gelmeyen gazetelerimiz bugün geldi. Moralimiz bozuk. Televizyon açık. Ne okumak ne de seyretmek geliyor içimden. Barış masayı topladı. Gazeteleri masaya koydu. Gazete okumayı hiç özlememişim. Hızlı hızlı birinci sayfalarına baktım. Özel yetkili medya bıraktığımız gibi yine bel altı vuruşlara hız vermişti. Polisin sızdırmaları her gazetede bir şekilde yine yer bulmuştu. Hep aynı oyun. Habertürk gazetesi operasyonu sürmanşetten vermişti. Gerekçe MIT'in kozmik belgeleri başlığıyla çıkan haberin her halinden polis sızdırmasıyla oluşturulduğu belli. Sözde benim evimde MIT'e ait kozmik belgeler bulunmuştu. O belgeleri bana MIT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği saptanmıştı. Ne kolay böyle satırları sayfalara taşımak. Benim evimden birkaç ajanda ve kitap dışında hiçbir şey almadılar ki. Asıl ahlaksızca satırlar haberin altında devam ediyordu. Şantaj dosyaları başlığıyla verilen birinci sayfadaki haberde şöyle yazıyordu. İddiaya göre Oda TV'de şantaj dosyaları çıktı. Dosyada Baykal'ın kasetinin Ergenekon işi olduğu yazılıydı. Kasetin ikinci bölümü Halk TV'nin satışında şantaj için kullanılacaktı. Aman Allah'ım, demek savaş bu derece ahlaksızca yürütülecekti. Şantajcı oluvermiştik. Okuyunca anladım ki herhalde bilgisayarımıza virüsle gönderilen dokümanların arasına böyle aşağılık notlar da koymuşlardı. Bilgisayardaki virüslü Word dosyaları olmuştu şantaj dosyası. Haberde yer alan silinmiş bir dosyada sözü aslında her şeyin kanıtıydı. Tabii anlayana, anlamak istemiyorlardı. Oda TV'nin sahibi gazeteci Soner Yalçın'dan ele geçirilen belgeleri inceleyen polislerin hazırladığı fezlekede çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir belgenin bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre Yalçın'ın bilgisayarında bulunan silinmiş bir dosyada Halk TV'nin alınmasıyla ilgili 4 aşamalı bir eylem planı çıktı. Belgede Halk TV'nin Soner Yalçın ve Hakan Aygün'e devredilmesi için çalışma yapıldığı bilgisi yer alıyor. Deniz Baykal'ın satışa onay vermemesi durumunda Varan 2 adlı video ile şantaj yapılması planlanıyor. Varan 2 adlı videonun Ergenekon'un bir projesi olduğu ve Baykal'ın istifasına neden olan Varan 1 adlı video ile bağlantılı olduğu da öne sürülüyor. Bir belgede de Halk TV'yi satın alırsak parasal sıkıntımız kalmaz. Kılıçdaroğlu da istekli. Her türlü desteği alırız. Ama Baykal direniyor. Baykal engelini aşmalıyız. İkna için Varan 2 kaseti ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Bülent Ceyhan, Nihat Uludağ. Bu haberi yapan muhabirlerin adını bilerek yazdım. İleride utansınlar, çocuklarının torunlarının yüzüne bakamasınlar diye yazdım. 12 Mart 1971 darbesi döneminde Sevgi Soysal'ın Yürümek adlı kitabı hayvanlarla cinsi münasebeti övücü nitelikte bulunduğu için toplatılmıştı. Dönemin basını Sevgi Soysal'la ilgili yazmadığını bırakmamıştı. Ne değişti? Aynı bayağılık devam ediyor işte. Sadece muhabir adları değişti. Tek Habertürk mü bel altı vuruyordu? Hayır, Star'dan Vatan'a, Sabah'tan Zaman'a kadar birçok gazetede bu aşağılık satırlar yer alıyordu. Polisin servis ettiği tüm gazetelerde aynı cümlelerle yazılan yalanların altında bir de muhabir imzası vardı. Yapılan tertibin en ayrıntılı dökümü Star gazetesindeydi. Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığından istifaya götüren ve CHP milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntüler Varan bir başlığıyla internete konulmuştu. Görüntülerin devamının olduğu iddia edilmiş, ancak görüntülerin kaynağı ve devamının olup olmadığı tespit edilememişti. Oda TV baskınında ele geçirilen notlar arasında Baykal'ın görüntülerinin olduğu iddia edilen Varan 2'nin varlığına ve bu görüntülerin şantaj amacıyla kullanıldığı iddiasına yönelik deliller bulundu. Ancak Varan 2'ye ilişkin görüntülerin de bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi edinilemedi. Okurken midem bulandı. Gazetecilik nasıl bu kadar kirlendi? Bir Ergenekon operasyonu daha iğrenç komplosuyla sürüyordu. Say kim inanır bunlara? Ama birileri inanıyor demek ki, ya da inanmış görünüyor. Aman bize dokunmasınlar diye mi? Polis ne söylese aynen gazetelere koyuyorlar. Oda TV'den çıkan belgelerde iddialara göre Hanefi Avcı'nın yazdığı Haliç'teki Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat isimli kitabında yer alan cemaat bölümünü Soner Yalçın yazdı. Avcı ilk bölümünü tamamladıktan sonra kitabın taslağını Nedim Şener'e verdi. Şener de taslağı Yalçın'a teslim etti. İncelenen bilgisayarlardan birinde silinmiş Ulusal Medya 2010 isimli bir belge bulundu. Bu belgede 2011 Haziran ayında yapılması planlanan milletvekili genel seçimlerinin hedef alınacağı, bu seçim öncesinde kara ve gri propaganda yapılması planlandığı ileri sürüldü. Hanefi Avcı'nın kitabının da kara propaganda kapsamında yayınlandığı iddia edildi. Kara propaganda kapsamında hazırladığı öne sürülen Ahmet Çık'ın cemaati hedef alan bir kitabının taslağının da yine Oda TV'de çıktığı iddia edildi. Kitapta cemaatle ilgili bazı bölümlere Soner Yalçın'ın müdahale ettiği, eski ve ünlü bir emniyet mensubunun adına hatıraları olarak yayınlamayı planladığı yeni bir kitabın hazırlandığı da öne sürüldü. Habertürk. Umarım bu karanlık pis oyunlar bir gün bu gazetenin genel yayın yönetmeni olan Fatih Altaylı'nın başına gelmez. Aynı haberi Vatan Gazetesi de neredeyse aynı satırlarla vermişti. Oda TV'den çıkan belgelere ve iddialara göre devrimci karargah davasından tutuklanan Hanefi Avcı'nın yazdığı Haliç'teki Simonlar, Dün Devlet, Bugün Cemaat isimli kitabında yer alan cemaat bölümünü Soner Yalçın yazdı. Hanefi Avcı'nın kitabın yazımında gazetecilerden yardım aldığı öne sürüldü. Oda TV'ye ait bilgisayarların bir tanesinde silinmiş dosya olarak Ulusal Medya 2010 isimli bir belge bulundu. Bu belgede 2011 Haziran ayında yapılması planlanan milletvekili genel seçimlerinin hedef alınacağı, bu seçim öncesinde kara ve gri propaganda yapılması planlandığı ileri sürüldü. Hanefi Avcı'nın kitabının da kara propaganda kapsamında yayınlandığı iddia edildi. Oda TV baskınında yapılan aramada Ahmet Şık'ın polis-cemaat ilişkilerini ele alan ve basımı henüz yapılmayan kitabının İmam'ın Ordusu'nun taslakları bulunmuştu. Ahmet Şık kitap taslağını sadece yayıncısıyla avukatına verdiğini, Oda TV'nin bilgisayarına nasıl gittiğini bilmediğini söylemişti. Bu kitabında kara propaganda kapsamında çıkarılmasının planlandığı, cemaatle ilgili bazı bölümlerine Soner Yalçın'ın müdahale ettiği öne sürüldü. Avcı'nın kitabının ses getirmesi üzerine Soner Yalçın ile Ahmet Şık'ın cemaatle ilgili yeni bir kitap hazırlığı yaptığı, yani İmam'ın Ordusu dışında, bu kitabı da eski istihbarat dairesi başkanı Sabri Uzun adına hatıraları olarak yayınlamayı planladığı iddia edildi. Kara propaganda kapsamında Oda TV'deki belgeler arasında onlarca kitap taslağı olduğu da öne sürüldü. Savaş Akın. Ne diyebilirim şimdi Vatan Gazetesi'ne? Alman atasözü vardır. Sürüyle giden yalnızca kıç takip eder. Bu kadar kolay olmasına şaşırıyorum. Aslında sizi tanıyan bilen gazetecilerin minicik de olsa şüphe duymamasını yadırgıyorum. Ürperiyorum demek daha doğru olur. Ne kadar kolay inanıyorlar. Öz eleştiri yapmak zorunda medya. Yandaş medyanın Ergenekon sürecindeki haberciliği artık açığa çıkmıştır. Amaçları bilgi kirliliğiyle kamuoyunu yanıltmaktır. Peki merkez medyanın bu süreçteki yayıncılığına ne demeli? Yandaş medyadan pek farkı kalmadı. Bunun sebebi şuydu, bu sistemli bir oyunun parçasıydı. Yandaş medya inandırıcılığını yitirmişti. Bu nedenle kirliliğe merkez medyayı da bulaştırdılar. Gazetecilik yapmak isteyen, gerçeği kamuoyuna ulaştırmak isteyen birçok gazeteci bu süreçte tasfiye oldu. Yerlerini cemaatin devşirmeleri, altın nesil imalatı sözde gazeteciler aldı. Bu nedenle Zaman Gazetesi'nin yazdığı ile Habertürk'ün, Sabah'ın, Vatan'ın yazdığı arasında fark kalmadı. Ve ne yazık ki gazetelerin başında bulunan çok bilmişler, gelişmeleri salt gazete bilgileriyle takip ettiklerinden hep kullanıldılar. Vay efendim, silinmiş e-postadan Varan 2 çıkmış. Neymiş? Baykal Halk TV'yi vermezse Varan 2 devreye sokulacakmış. DinciHaberVakit.com bu ahlak yoksunu görüntüyü Varan 1 diye yayınlamıştı. Varan 2 demek ki görüntülerin devamıymış. Ben veya biz böyle bir bayağılığı nasıl yaparız? Böyle bir polis tezgahını niye kimse görmez? Hadi hepsini geçtik. Baykal'ın o komplo kaseti ortaya serildiğinde o dönemde Soner Yalçın ne yazmıştı diye kimseler araştırmaz mı? Hürriyet arşivi, Oda TV arşivi çok mu uzakta şu teknoloji çağında? Akıl ne zaman bu derece yok sayıldı bu topraklarda? Bakın Hürriyet gazetesinde Deniz Baykal'a kaset komplosunu kimin planladığı konusunda ne yazmışım? Önce bazı sorularım var. Hangi ülkelerin petrol rezervi ne kadar? Suudi Arabistan %21, İran 11.2, Irak 9.3, Kuveyt 8.2, Birleşik Arap Emirlikleri 7.9, Venezuela 7.0, Rusya 6.4. Hangi ülkeler yılda ne kadar petrol tüketiyor? ABD %23.9, Çin 9.3, Japonya 5.8, Hindistan 3.3, Rusya 3.2, Almanya 2.8, Güney Kore 2, Fransa 2.3. Bir sorum daha var. Hangi ülkelerin gaz rezervi ne kadar? Rusya %25.2, İran 15.7, Katar 14.4, Suudi Arabistan 4.0, Birleşik Arap Emirlikleri 3.4, ABD 3.3, Nijerya 3.0. Hangi ülkeler yılda ne kadar gaz tüketiyor? ABD %22.6, Rusya 15.0, Kanada 3.2, Japonya 3.1, Almanya 2.8, İtalya 2.7, Çin 2.3. Hangi ülkenin ne kadar üretip ne kadar tükettiğini analiz edemeyenler, bugün ne Türkiye'deki ne de dünyadaki siyasal olayları değerlendirebilir. Bir ülke için enerji hayattır, ekonomik olarak büyümedir, kalkınmadır ve bağımsızlıktır. Osmanlı Devleti bunu bilmediği için enerji deposu bölgelerini avucunun içinden İngilizlere kaptırdı. Diyeceksiniz ki, hadi bu tablolara bakınca Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in gelişini, enerji antlaşması yaptığını vesaire anladık da Baykal'a kaset komplosuyla bu enerji rakamlarının ne ilgisi var onu anlayamadık. Bekleyiniz biraz. Berlin Duvarı'nın yıkılıp Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle dünya tekrar 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 1. ve 2. Dünya Savaşı ile süren eski kanlı paylaşım dönemine girdi. Bugün dünyada küresel güç dengeleri enerji paylaşımı nedeniyle yeniden kuruluyor. Meselenin bizi ilgilendiren bölümü ise şudur. Türkiye, dünya petrol rezervinin toplam %61'inin bulunduğu Orta Doğu'dadır. Türkiye, dünya gaz rezervinin toplam %66,5'unun bulunduğu Rusya ile Orta Doğu'nun hemen yanı başındadır. Hep sorudan gidelim. Bu enerji kaynakları üzerinde en çok kim denetim kurmaya çalışıyor? Yanıt basit. En az üretip en çok tüketen, yani enerjiye en çok ihtiyacı olan ABD. ABD enerji alanlarındaki açıklarını, iyi niyet mesajları, güler yüzlü diplomasiyle mi kapatıyor, gideriyor? Tabii ki hayır. O halde bunu nasıl sağlıyor? Silahla, ya korkutarak ya da gerektiği zaman Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi müdahale ederek. Dünya jandarmalığı da öyle kolay değil, çok para istiyor. Bu nedenle ABD'nin askeri harcamaları dünya toplamı içinde 41,5'tür, 607 milyar dolar. İkinci Çin'in 5.8, üçüncü Fransa'nın 4.5, dördüncü İngiltere'nin 4.5, beşinci Rusya'nın 4, altıncı Almanya'nın 3.2, yedinci Japonya'nın 3.2, sekizinci İtalya'nın 2.8, dokuzuncu Suudi Arabistan'ın 2.6, onuncu Hindistan'ın 2.1'dir. ABD'nin 60 ülkede 800 askeri üssü var. 1999-2009 yılları arasında ABD askeri harcamaları %66.7 arttı. Yani rakamların dili diyor ki, ABD silahını gösterip korkutarak enerji ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Ancak sıkıntıları var. Birincisi, ABD'nin bu ağır silah harcamasının altından kalkacak ekonomik gücü giderek tükeniyor. 1980'lerin başındaki Başkan Reagan döneminde öne çıkan finansal piyasalar ve serbest piyasa ekonomisi, yani neoliberalizm, 2008 finans kriziyle çöküyor. ABD çöküşü yıllardır karşı çıktığı Keynesyen kamulaştırma yaparak önlemeye çalışıyor. Devletleştirmenin faturası sadece geçen yıl 850 milyar dolar. Neyse, sizi rakamlara boğmayayım. Demem o ki ABD 10 yıl önceki ABD değil, hızla yoksullaşıyor. Bu nedenle askeri müdahaleleri biraz müttefiklerinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Bunlardan biri Türkiye. ABD aynı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi kendine gözü kapalı biat edecek bir Türkiye istiyor. Nasıl istediğinde Kore'ye hemen asker gönderdiyse, yine talep ettiğinde Mehmetçiği cepheye sürmesini istiyor. Nitekim istedi. Ancak Irak Savaşı öncesi 1 Mart 2003 tezkeresi TBMM'den geçmedi. İşte bu tarih Türkiye için bir kırılma noktası oldu. ABD çok kızdı. Suçlu aramaya başladı. Olağan suçlular şunlardı. A. TSK, B. CHP, MHP, Ulusalcı Milliyetçi Partiler, C. AKP içindeki bir grup, ki bunlar 2007 seçimlerinde milletvekili yapılmadı, D. Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bazı sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, E. hepsi. Yanıtını biliyorsunuz. E şıkkı. Evet, yavaş yavaş Baykal'a kaset komplosuna geliyoruz. ABD 1 Mart tezkeresinin meclisten geçmemesine haklı olarak kızdı. Çünkü adamlar Saddam'a karşı yapacakları askeri müdahaleye destek vermeyeceğini açıklayan Başbakan Bülent Ecevit'i bu nedenle düşürmüşlerdi. Sandılar ki yeni iktidar isteklerini kayıtsız yerine getirecekti. Aksilik olmamıştı. Üstelik Türkiye kamuoyunda ABD karşıtı sert bir hava oluştu. Toplumsal muhalefet örgütlenmeye başladı. Milyonlarca kişinin katıldığı mitingler organize edildi. Ilımlı İslam dayatması bu muhalefeti daha da büyüttü, güçlendirdi. ABD, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun tam ortasındaki Türkiye'yi kaybedemezdi. O halde ne yapılacaktı? Türkiye'yi Soğuk Savaş'ın başlangıcında yaptığı gibi yeniden kurgulayacaktı. Yani muhalif herkes susturulacaktı. Siyasi parti genel başkanları, üniversite sahipleri, rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, medya sahipleri, iş adamları ve askerler gibi tüm muhalifler susturulacaktı. Bunu yaparken dünya kamuoyunu ikna etmek için Rahip Santoro, Malatya Zirve, Hrant Dink gibi suikastlardan, darbe söylentilerinden yararlanılacaktı. New York neoliberallerinin papağanı Türkiye'deki liberallerin, cemaatlerin, yeni kurdurduğu gazetelerin ve televizyonların desteğini alacaktı. Ve büyük oyun tezgaha kondu. Türkiye tarihinin en büyük cadı avı başlatıldı. Cezaevine tıkılan, susturulan herkesin ortak noktası ABD politikalarına karşı olmalarıydı. Ve bu toz bulutunun arasından bir adam çıktı. "İnanmıyorum," dedi. "Darbeye, Ergenekon'a, balyoza, kafese, tertip planlarına inanmıyorum," dedi. "Bağımsızlıktan, demokrasiden, laiklikten, cumhuriyetten ödün vermeyeceklerini açıkladı. Hep adalete güvendiğini söyledi. Ulus devletlerin bağımsız müdahale olanaklarını kısıtlayan neoliberal politikalara sırtını döndü. Rant ekonomisine dönüştürülen özelleştirmelere karşı hukuk mücadelesi başlattı. Gerginlikler çıkaracağı belli olan ve Türkiye'yi içe döndürüp istikrarsızlaştıracak her dayatmaya yılmadan karşı çıktı. 1990'lı yıllarda Ruanda'da 800 bin Tutsi'nin, Bosna'da 325 bin insanın soykırıma uğramasını seyredenlerin gündeme getirmeye çalıştıkları Ermeni soykırımı iddialarını elinin tersiyle itekledi. Çekoslovakya'nın, Yugoslavya'nın bölünmesini alkışlayanların, Kıbrıs'ın bölünmesine şiddetle karşı çıkmalarındaki ikiyüzlülüğü suratlarına vurdu. Kıbrıs'ın Azerbaycan'ın yanında durdu. ABD Dışişleri Bakanı Rice, Büyük Orta Doğu projesiyle 22 ülkenin haritasını değiştirmeyi hedeflediklerini söylediğinde, Türkiye'nin bir karış toprağını vermeyeceklerini aykırdı. Kürt sorununu Şeyh Barzani'ye havale edenlere tepki gösterdi. "Sizin en büyük ihraç kaleminiz Mehmetçik," deyip kapalı kapılar ardından hükümete milyar dolarlar vermeyi teklif edenlerin oyununu bozdu. Türkiye'nin Orta Doğu'da kanlı tezgahlar içine çekilmesini isteyen batılı diplomatlara randevu bile vermedi. Bağımsızlıkçı bir dış politikadan yana oldu. Toplumda yaratılmaya çalışılan bir korkunun üzerine gitti. Hukuk rejimini değiştirmeyi amaçlayan anayasa değişikliklerine karşı çıktı. Muhalefeti tekrar toplayıp CHP'yi iktidara aday parti yaptı. Ve fakat düşman hiç beklemediği bir yerden vurdu. Şimdi siz hala soruyor musunuz? Deniz Baykal'a bu hain pusuyu kimlerin kurduğunu? Cadı avı sürüyor. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 396.